Ayrım 6, sayfa 87. Evren iyi adam. Mamak'ta Albay Raci Tetik tutuklulara esir muamelesi yapıyor. Raci Tetik, emniyetten gelen herkesi önce kafes tabir edilen dört tarafı demir parmaklıklarla çevrili, zemini beton bir alana sokuyor. A blokta bulunan kafes ayrıca yazılmayı hak edecek bir işkence mekanı. Avukatlar kafesin önünden geçip görüş mahalline gidiyor. Gelip geçerken ayakta esas duruşta başı öne eğik tutukluları görüyoruz. Komutanın orada günlerce tuttuğu ve nöbetçi askerleri dövdürdüğü insanlar var. Bu hoş geldin dayağı diye tabir ediliyor. Bu dayağın meali şu: daldan kurtuldum diye sevinme ey gafil. Seni burada otel konforu beklemiyor. İşkenceye devam. Darbeden 20 gün sonra Onur Kitabevi sahibi Muzaffer ve İlhan Erdost kardeşler gözaltına alındı. Mamak'a sorguya götürülürken cezaevi aracının içinde bir astsubayın emriyle erlerce kıyasıya dövülüyorlar ve İlhan Erdost kafasına aldığı darbeler sonucu ölüyor. Cenaze yağmurlu bir günde Hacı Bayram Camii'nden kaldırıldı. Muzaffer Erdost tören sırasında birilerinin yardımıyla zar zor ayakta durabiliyordu. Raci Tetik ve emrindeki subaylar için suç duyurusunda bulunuldu. Güya öldürme emrini veren as subay ve erler yargılandı ama sonuçta hiçbir şey çıkmadı. O günlerdeki yargının yüz kızartıcı kararlarından birine daha tanık olundu. O kadar. Kimse Raci Tetik'e dokunamazdı. O darbecilerin korumasındaydı. İlhan Erdost'un eşi Gül, kızıyla birlikte darbecilerden hesap sormak için 12 Eylül davasında da müdahil oldu. İyi de yaptı. İstisnasız bütün askeri cezaevlerinde işkence vardı ama Diyarbakır, Mamak ve Metris çok ünlüydü. Biz avukatlar artık savunmadan çok işkencenin azaltılması için ne yapabiliriz derdine düşmüştük. Görüşüne gittiğimiz insanların işkenceyi söylemelerine gerek yoktu. İzleri apaçık belliydi. Bir gün Mamak dönüşü bütün davaların avukatları Mülkiyeliler Birliği'nde toplandık. En azından kamuoyuna, kamuoyu diye bir şey kaldıysa tabii, bir açıklama yapalım, basınla görüşelim dedik. Ortalıkta basın da yok ya, her gün kapatılma korkusu yaşıyor gazeteler. İlgi varış tahliye olmuştu. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Yalçın Doğan benim arkadaşımdır, ona gidelim dedi. Toplantıdan sonra akşam vakti gittik. Yalçın Bey de durumu biliyor muhakkak. Muhabirler Faruk Bildirici, Veli Özdemir ve Turan Yılmaz her gün Mamak'ta bizimle birlikte görev yapıyorlar. Yalçın Bey bir kokteyle katılmış, oradaki izlenimlerini anlattı. Aslında bu Evren Paşa iyi adam. Biz solcular ona sahip çıkmadık. Bakın sağcılara, adamı markajı aldılar, her dediklerini yaptırıyorlar. Kamuoyu oluşturacak diye medet umduğumuz basın da bu halde işte. Aynı Yalçın Doğan, 12 Eylül davasının başladığı Nisan 2012'de Evren için şunları yazıyor: 12 Eylül'ü ve devamını ben Cumhuriyet Ankara temsilcisi olarak birebir yaşadım. O haşmetli iktidarı yakından gördüm. Sıkıntı, tedirginlik, sığınacak hiçbir yer yok. Uykusuz gecelerin haddi hesabı yok. Ertesi gün yine devam mı? Yoksa ne? Nerede? Nasıl? Koca bir ulus için hayatın karşılığı olan soruların hiçbiri geçit vermiyor. Hepsi belirsiz. Evren'in bir arkadaşıma söylediği bu ilk elden aktardığım itirafları ibretlik. Görkemli iktidar bile olsan, tek adam bile olsan, ihtilal bile yapmış olsan, yıllar sonra gelen yalnızlık ve büyük pişmanlıklar için artık vakit çok geç ve bugün sanık sandalyesi. Senin ve benzerlerinin tarihteki yeri değişmiyor. İnsanlara çektirdiğin acılar, hapisler, sürgünler, haksızlık ve hukuksuzluk tarihe bıraktığın miras. Dava başlıyor. TKP davası sanıkları bir yılı aşkın tutuklu kaldıktan sonra davaya ancak 1982 Mayıs'ında başlanabildi. Duruşma hakimi Halis Başal, Ankara Adliyesi'nden görevlendirilmiş birisi. Ben tanımıyorum. Nötr görünümlü birisi. Yanında yine sivil hakim İsmet Kürümoğlu var. Bitlisli. Bitlis'te öğretmenlik yaptığım için Kürümoğlu sülalesini biliyorum. Kürt oldukları halde Türk olduklarını iddia ederler ve daima devletin yanında yer alırlar. Hatta bildiğiniz gibi milli şef İsmet'in önü de bu sülaledendir. Kürümoğlu sanıklara tavırlı, yeminli antikomünist. Halis Başal ise bu insanların buraya niye toplandığının farkında. Davada silah külah yok. 12 Eylül'ün gerçeklerini bu davada bulmak mümkün değil. Sanıkların sorgusunu yaptıkça karşısındakilerin sıradan insanlar olmadığını anlıyor. İçlerinde öğretim üyeleri, gazeteciler, bürokratlar, avukatlar, sendikacılar var. Hepsi okumuş insanlar. O da kendisine çeki düzen veriyor. Davanın ilk sanığı Mehmet Aydan Bulutgil. Ekonomist, yurt dışında eğitim görmüş. Polislere yakalanmamak için balkondan atlamış, bacakları kırılmış. Emniyette o halde 3 aya yakın tutulmuş ve hala iki bacağı alçıda. Hasan Çapçı uzun yıllar İngiltere'de yaşamış. Evinden Lenin'in 10 ciltlik seçme eserleri dahil yüzlerce kitap alınmış. Hatta babası polislere eve gelmeden kitapları yakmaya çalışmış. Anladığı yok ya, en kalınından başlayayım demiş adamcağız. İngilizce yemek kitabından başlamış fakat sonunu getirememiş. Anlatırdı. Hasan Bey, kitap yakmak ne kadar zormuş. Bilmez miyim Abdülgani amca? Bütün hakimler gibi Halis Paşal da emniyette işkence olduğunu biliyor. Ama sanıyorum. Tamam, işkence görmüşsünüz ama bu yazılanlar da doğru diye düşünüyor. Çünkü o sıralarda Erzincan 3. Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nin sanıkların işkence görmeleri ifadelerinin doğru olmadığı anlamına gelmez şeklinde çok konuşulan bir mahkumiyet kararı vardı. Tahmin ediyorum Halis Bey ve yanındakiler de böyle düşünüyorlardı. Bir gün duruşmada sanığın birisinin polisteki ifadesini okuyor. Sakarya'da bira içiyorduk. Arkadaşım, Mehmet parti seni beğendi, seni üye yapmakla beni görevlendirdi deyince o kadar şaşırdım ki elimdeki sigara paketini bira kupasının içine düşürdüm. Buna itiraz eden ifade sahibine, Mehmet yapma, bunu polis nasıl uyurursun? Partide üyelikten mahalle sorumluluğuna yükselmiş, İrfan saf bir çocuk. İsimleri kod adlarını aklımda tutamam diye yasak olmasına rağmen bir kağıt parçasına yazıyor ve evdeki teybin pil kapağına koyup saklıyor. İhtiyaç duyduğunda çıkarıp bakabileyim diye düşündü herhalde. Ağır işkencelere dayanamayınca polisler eşliğinde eve gidiyor ve teybin içinden çıkardığı kağıt parçalarını onlara teslim ediyor. Mahkemede kağıdı inkar edince Halis Bey, yapma İrfan, polis nereden bilsin senin evindeki pil kapağının içinde ne olduğunu, inanacağımız bir şey söyle. İşte böyle, eften püften ifadelerle, güya sanıkların ifadelerinde çelişkiler bulunduğu belirtilerek suçlarını inkar ettiği ima ediliyordu. Heyetin elinde sanıkların dalda malum yöntemle alınmış ifadelerinden başkaca delil olmadığı gibi 300 kişilik davada bir tane kırık kale tabancası bile yoktu. Hani 12 Eylül terörü yok etmek için gelmişti ya. Buradaki sanıkların benzeri birçok davada olduğu gibi düşüncelerinden ötürü yargılandıkları ayan beyan ortadaydı. Tıpkı Töpder davasında olduğu gibi savunmalar bir işe yaramıyor. Heyet kararlı çünkü karar Cunta'dan geliyor. 5 yıla yakın süren yargılamalardan sonra Halis Bey ve ekibi sanıkların büyük bölümüne 141. maddeden 3 ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Askeri Yargıtay çok az sanık yönünden bozma kararı verip mahkumiyetleri onayladı. Ama Yargıtay üyelerine bir biçimde ulaşan bazı hatırlı ve maddi durumu iyi sanıklar haklarındaki mahkumiyet kararını bozdurmayı başardı. Bunu söylerken bir bildiğim var tabii ki. Sanıkların daha yatması gereken yıllar vardı. Davanın ilk sanığı hala koltuk değneklerinden kurtulamamış Mehmet Aydan Bulutgil 16 yıl 8 ay ceza almıştı. Tahliye olanlar tekrar aranmaya başladı. Yakalananlar yıllarca yattılar. Kaçanlar ise ancak 12 Nisan 1991'de 141'in kaldırılması ile rahat bir nefes aldılar. Sıkı yönetim mahkemeleri kapanınca Halis Bey'i sulh ceza hakimliğine verdiler. Adliyede kimse yüzüne bakmazdı. Sahipsiz dolandı durdu. Birkaç sene sonra da emekli oldu. Yeridir yine, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. İlk san, 1982 yazı, TKP davası açılmış, haftada 3 gün duruşma oluyor. Her gün Mamak'tayız neredeyse. Günlerden cumartesi bir odayım. Tutuklu aileleri var. Hıdır dedi ki, abi İstanbul'dan Ali Kurnaz gelmiş. İlk san genel kurulu için görüşmek istiyor. Büro dışında olsun diyor. Birkaç gün sonra ilk sanın genel kurulu var. Ben hala oranın sözleşmeli avukatıyım. İhsan, bakanlığa bağlı bir öğretmen kuruluşu ama yönetimi belirleyecek delegeler 12 Eylül öncesi illerden seçilmiş TÖP değerli öğretmenlerden oluşuyor. Olur, nerede görüşelim? Gençlik Parkı'na gidelim. Gizli yerlerde de görüşmek istemiyorum. Ali Kurnaz'ı çok yakından tanımıyorum ama davadan aranan ve İstanbul'da saklanan, ki o zaman İstanbul iyi bir saklanma yeri, birlik dayanışmacılarla ilişki içinde olduğunu biliyorum. Yönetimi Avni ve Hulusi Hoca'dan almak istiyorlar. Anladığım kadarıyla amaçları arananlara İhsan aracılığı ile yardım edilmesini sağlayacak bir yönetim oluşturmak. İhsan'ın ciddi maddi olanağı var. Genel kurulda seçilen yönetim tasarrufta bulunuyor ama kurum bakanlığa da hesap vermek zorunda. Ali Kurnaz bizden Ankara'da çalışan öğretmenlerden bir yönetim listesi oluşturmamızı istiyor. Yönetime seçilecek öğretmen bulmak da zor. Herkes ya içeride ya da aranıyor. Hıdır'la şöyle düşündük. Bizim grup içinde göze batmayan, emniyet ifadelerinde adı geçmeyen kişilerden oluşan bir yönetim oluşturabilir miyiz? Hıdır, benim eski müdürüm var, Şemsettin de olsun. Görüşelim onlarla, ne dersin abi? Şemsettin de bizim okulda bir muhasebe öğretmeni var. Maliyenin sınavını da kazandı, bu işleri iyi biliyor, onu sayman yapalım, dedi. Böylece birlik dayanışma grubundan 3 kişi ve tip paralelindeki demokratik birlik grubundan 2 kişiyle bir yönetim oluşturduk. Şemsettin'in arkadaşı Vahap, garibim, durumun farkında değil. Neyse, seçimi kazandılar. Ali Kurnaz daha haftasında gelip gidip bizimkileri sıkıştırıyor. Kaçak ve zor durumda olan arkadaşlara bir yolunu bulup maddi yardım ulaştırmamız gerekiyor. Yoksa sizin yönetim olmanızın bize bir faydası yok. Sizi biz seçtirdik. Şemsettin'e dedim ki, asla, sakın ha böyle bir şey yapmayın. Yakalanan her şeyi anlatıyor. İşte o zaman örgüt olursunuz. Polis zaten fırsat kolluyor. Bilesiniz. Sen sakın bulaşma. Vahap'a da söyle, senden habersiz kimseye 5 kuruş ödemesin. Buna rağmen çok geçmedi. Polis bütün İhsan yönetimini gözaltına aldı. Şemsettin, Hıdır ve Gürol aynı evde kalıyorlar. Bir akşam Gürol telaşla geldi. Hasan abi, evi darmadağın etmişler. Geldim ki kapıda gelme gelmeye açık. Şemsettin'in korktuğu başına gelmişti. Seçim sırasında, yahu herkes saklanmış, biz el kaldırıyoruz. Bakın biz buradayız diye, inşallah seçilemeyiz der dolaşırmış genel kurulda. Ama korktuğumuz gibi olmadı. 3 gün sonra emniyetten ifadeleri alınıp salıverildiler. Neşe aradı eczaneden. Şemsettin geldi, dedi. Hemen koştum. Şemsettin 3 günde çökmüş vaziyette. Hocam, sana çok diş biliyorlar. Bana sormadılar ama diğer arkadaşlara, Hasan Ürel sizden para alıyor, örgüt üyelerine para dağıtıyor, TKP davasını yürütüyor diye çok sıkıştırmışlar. Bu 3 günde yaşadıklarımı yazsam kitap olur. Gruptan filan habersiz olan Sayman Vahap Hoca, ifadeden sonra Şemsettin'e, oğlum sen beni dayanışmaya mı, neye sokmuşsun diye sormuş. Gece beton zeminde yatmaya hazırlanırken pantolonunu çıkarıp katlayıp kenara koyunca, ne yapıyorsun diye sorunca, ütüsü bozulmasın yahu. Polis bizimkileri salıvermiş, tam emniyetten çıkarlarken, yahu benim tarağım kaldı deyince, yürü ulan demiş Şemsettin. Arkana bile bakma. Durumun farkında değil garibim. Polis bakmış ki bunların örgütle filan ilgisi yok, salıvermiş olmalı. Gerçekten de yok. Şemsettin'e, emniyete alınırsanız normalde tanımanız beklenen kimseleri şuradan tanıyorum. İşte öğretmen arkadaşım, beraber çalıştık ve hemşerim. Çok önceden tanırım gibi açıklarsın. Nereden tanıdığını izah edemeyeceğin kişileri sorarlarsa tanımıyorum dersin diye tembihlemiştim. Şemsettin'in ifadesini alan polis soruyor. Ahmet'i nereden tanırsın? Tanımam. Selami'yi nereden tanırsın? Kopan'ı nereden tanırsın? Sorulanların hepsi kaçak, davadan aranıyor. Tanımam. Polis sinirlenmiş. Oğlum sen kimseyi tanımıyor musun? Bak seni alırım aşağı dala, orada kuzu kuzu herkesi tanırsın. Dalın ününü Şemsettin çok duymuş. Hıdır'ın anlattıklarından gayet iyi biliyor. Peki Fakır Baykurt'u tanıyor musun? Şemsettin biraz duraklar. Tanımıyorum. Lan sen beni çileden çıkartacaksın. Oğlum sen Töpter üyesi değil misin? Evet, üyesiyim. Fakiri nasıl tanımazsın? Töpter'in başkanı, kitapları var. Ben bile tanıyorum ulan. Tanımıyorum abi. O Burdurlu, ben Orduluyum. Jandarma, biz sosyalistiz. Asıl ilgilendiğim TKP davasından başka sanıkların da savunmalarını üstlendiğim oluyordu. Junta kendisine karşı olan askerleri de sıkı yönetim mahkemelerinde yargılamaktan çekinmedi. Terör örgütleri içinde yer aldığına inandığı, özellikle küçük rütbeli, askerleri emniyete teslim etti. Bunlardan biri de 27 Mayıs'ta Celal Bayar'ı teslim alan muhafız alayı komutanı Albay Osman Köksal'ın oğlu Kudret Köksal'dı. TKP-B adlı bir örgütün merkez yöneticisi olarak tutuklanıp Mamak cezaevine konuldu. Tabii işkence seanslarından sonra. 27 Mayıs'ın o kudretli albayı oğluna işkence yapılmasını engelleyememişti. Emirdağ Jandarma Er Eğitim Taburu'nda görevli 200 başı erlere sosyalist marş okuttukları gerekçesiyle TCK'nın malum 142. maddesinden tutuklanmış. Olay şöyle. 1980 Ağustos'unda tabur garnizonunun hoparlöründen Rahmi Saltuk'un söylediği eski bir türkü çalınıyor. Sözleri herkesin dilinde o zamanlar. Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor, mahpus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor. Ve diyor ki o, jandarma sen, kardeşimsin, köylümsün, kırların salgın gezen, köyden geldin belki dün. Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana, Kurtuluşun bizimledir, elini uzatsana. Sonradan anlaşılıyor, izinden dönen bir erin Ankara garından aldığı kaseti gazino teybine izinsiz yerleştirdiği. Kaset imha ediliyor ve olay kapatılıyor. 12 Eylül'den sonra dosya yeniden açılıyor ve o gün nöbetçi olan 200 başı Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nce tutuklanıyor. Bant tam çözülmemiş olacak ki savcı iddianamede sık sık "Jandarma, biz sosyalistiz" veya "Jandarma, bir sosyalisttir" türküsünün çalındığını iddia etmişti. Cezaevine gidip kendileriyle görüştüm. Sosyalizmle filan ilişkileri yok. Sırf o gün nöbetçi oldukları için tutuklanmışlar. Kaseti koyan erin kim olduğu da bilinmiyor. Garip bir dava. "Dosyanın örneğini almam lazım. Kaleme gittim. Fotokopi alacağım." deyince başkana gitmem gerektiği söylendi. "Başkan, burada fotokopi makinesi yok. Eğer fotokopi alacaksanız dışarıdan makine getirmeniz gerekir." Bir fotokopici ayarladım. Rüzgarlı sokaktan bir nakliyeci ile de anlaştım. Zamanın fotokopi makineleri eşek ölüsü gibi ağır, hantal. Mahkemenin kalemine zar zor kurup fotokopi çekmeye başladık. Başkan kapıdan geçiyor, bize baktı, baktı. "Yazık devletin elektriğine." "Ulan bu adamdan mı adalet bekliyoruz biz?" dedim içimden. Birkaç duruşma sonra komünizm propagandasından mahkumiyeti dayadı çocuklara. Temyiz ettik. Askeri Yargıtay, "Olayda sadece görevi suistimal vardır" diyerek kararı bozunca da tahliye oldular. Dosya aynı mahkemeye döndü. Yargılama devam etti. Ben zaman aşımı süresini gözetmiyorum. Dava düşer de askerler göreve döner diye. Aradan yıllar geçti. Bize elektriği bile çok gören başkan değişti. Bu arada Baki, parantez L uzun, asker oldu ve yedek subay savcı olarak bu mahkemeye atandı. Her hafta sonu da büroya geliyor. Birçok stajyerim oldu meslek yaşamımda ama Baki başka. Onunla baba oğul demeyeyim ama abi kardeş olduk gerçekten. Çalıştığımız sürece pek çok şey paylaştık. Neyse konudan uzaklaşmayayım. Baki'ye dedim ki bu dava zaman aşımına girsin istiyorum. Ona göre taleplerde bulunacağım. Duruşma başladı. Baki savcı kürsüsünde. Ben davayı uzatmaya matup olduğu her halinden belli taleplerde bulunuyorum. Mesela o gün alayda elektrik olup olmadığının Emirdağ Elektrik İdaresi'nden sorulması, propaganda için sesin yeterli uzaklığa gidip gitmediğinin araştırılması gibi. Hakim Baki'ye döndü. "Ne diyorsun taleplere savcı bey?" Baki biraz düşündü, benim tarafa hiç bakmadan. "Katılmıyoruz efendim." "Ulan Baki," dedim, "sen bir öye gelirsin." Askeri Yargıtay süreci falan derken emelimize nail olduk. Dava düştü. Bizimkiler kurtuldu ama askerliğe dönemediler. Birisi hukuk fakültesine devam edip avukat oldu. Şimdilerde Ankara'da hızlı bir icra avukatı. Çok para kazandığı söyleniyor. Yolda belde karşılaşıyoruz. Öylesine. Diğerinin gıda toptancısı olduğunu duydum. Ayrım sonu sayfa 100.